Mesele ekonomideki yayınlarda ekonominin sayılardan ibaret olmadığını sosyolojiyle, psikolojiyle, politikayla, coğrafyayla, tarihle, bilimum tüm sosyal bilimlerle dirsek temasında olduğunu söyler dururum. Bu noktada mutlaka toplumun sinirlilik halinin de ekonomiye ilişkin sonuçları olacaktır. Bir kere neden bu kadar sinirli olduğumuza ilişkin bazı şeyler söylemek gerekir. Bir kere bu basit bir cevap olan bir soru değil. Yani çok sinirliyiz çünkü tek bir cümleyle özetlenecek bir şey yok. Çok fazla sebebi olacak bir şey. Yani öyle basit bir reçete sunmak pek mümkün değil. Mesela kentlerimizin yapısı dahi aslında sinirli olmamızın nedenlerinden bir tanesidir. Örneğin İstanbul'da yaşıyorsanız sinirli olmamak eğer ki trafikteyseniz pek mümkün değildir. Çünkü bizim kentlerimiz planlı şekilde inşa edilmediği için her gün 3 milyon insan Avrupa yakasından Anadolu yakasına, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmekte. Böyle plansız organize edilmiş bir kentte insanların sinirli olması doğal. Öte yandan aynı zamanda birçok sistemi de, kentin birçok sistemi de doğru çalışmamaktadır. Mesela sarı taksi sistemi. Sarı taksiler hem kural tanımazlıklarıyla hem de aslında müşteri beğenmemezlikleriyle sinir katsayımızı sürekli olarak arttırıyorlar. Fakat tüm bunların üzerine bir de kente son 2 yılda 250 bin motokurye eklendi. 20'li yaşlarının başlarında genç erkeklerden oluşan, hız baskısıyla çalıştırılan, ne kadar çok paket teslim ederse o kadar çok para kazanan, güvence ve kural tanımayan ve ölümle burun buruna çalışan bu insanlar aynı zamanda sokağa indiğimizde, trafiğe çıktığımızda sinirimizi arttırıyor. Fakat bunlar tali ve kolay çözülebilir hadiselerdir. Ben bu bölümde biraz daha başka bir şeye odaklanmak istedim. Birçok nedeni var, sinirli olmamızın birçok nedeni var ama ben kök nedene, temel nedene odaklanan bir bakış açısı sunmak istedim. Buna da neoliberalizm diyebilirsiniz, piyasacılık diyebilirsiniz. Ben bunların ifadelerini sevmiyorum ama. Benim ifadem, burada kullanacağım ifade vatandaşlıktan müşteriliğe geçme süreci. Vatandaşlıktan müşteriliğe geçme. Müşterileşme nedeniyle çok sinirli olduğumuzu düşünüyorum. Ne demeye çalıştığımı izah etmeye çalışayım. Tayyip Erdoğan 2017 yılında kritik bir konuşma yapmıştı ve hafızalarımıza kazındı. Hatırlarsınız, o başkanlık sistemine geçmeden önce arzusunu ifade etmişti. Devletin bir anonim şirket olması gerektiğini, anonim şirket gibi yönetilmesi gerektiğini, bir iş adamının anonim şirketi nasıl yönetiyorsa bir devlet liderinin de devleti öyle yönetmesi gerektiğinden bahsetmişti.
Bir iş adamı gibi. Bu ülkenin yönetilmesini istemez misiniz? Değerli arkadaşlarım, benim derdim ne biliyor musunuz? Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle yönetilmelidir.
Bu noktada o zamanlar çok tartışılmıştı. Tabii geniş kamuoyu bu konuyu yeterince derinlikli tartışamadı ama entelektüel camiada belli çevreler bu konunun yanlışlığını, doğruluğunu tartışıp durdular. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonundaki bu şey aynı zamanda Türk toplumunda da belli değişmelere neden oldu. Mesela birincisi, kamu hizmeti denilen şey artık vatandaşlık hakkı olmaktan çıktı. Kamu hizmeti denilen şey bir kamu sektörüne dönüştü. Bu hizmetten faydalanan kişiler aslında hizmetin ürettiği metayı satın alan kişilere dönüştüler. Yani aslında kamu hizmeti bir vatandaşlık hakkı olmaktan çıkarak kamu hizmeti tüketicileri müşterilere dönüştüler. Bunu örnek üzerinden ifade edeyim. Mesela birincisi, kamu hizmeti olarak sayabileceğimiz neler var? Bir numarada eğitim var. Eğitimi ele alalım. Eğitim hizmeti bir kamu hizmeti mi? Evet, kamu tarafından sunuluyor. Yarı kamusal hizmettir. Yarı kamusal mal ve hizmettir. Mutlaka devletin işin içinde olması gereken bir hizmettir. Fakat toplam eğitim hizmetinin %15'i özel sektörün eline geçmişse artık demek ki eğitim alınabilir, satılabilir bir hizmettir ve dolayısıyla eğitimin kendisi artık bir piyasa malına dönüşmüştür. Metadır. Metadır ve fiyatı vardır. Fiyatının ne kadar olduğu da piyasa koşulları tarafından belirlenir. O halde devlet bu hizmeti sunarken aslında söz konusu metayı bedava sunduğu için bu metadan faydalanan kesimler bir sosyal yardım almış olurlar. Yani hakkı almış olmazlar. Bir vatandaşlık hakkından faydalanmış olmazlar. Sanki devlet okuluna giden kimseler bir sosyal yardım almış da asıl hizmeti satın alanlar özel okula giden kimselermiş gibi algılanmaya başlar. Bu da vatandaşın müşterileşmesi anlamına gelir. Vatandaşlık bilincinin yok olması, müşterilik bilincinin yükselmesi yükselmesi anlamına gelir. Aynı şeyi sağlık sektörü için de söylemek gerekir. Sağlık, insan sağlığı artık alınabilir, satılabilir bir mal gibidir. Eğer ki insan sağlığı alınabilir, satılabilir bir mal gibi olduysa, özel sağlık sektörü diye bir şey varsa, bunun yanı sıra bir de devlet hastaneleri varsa, devlet hastanelerine giden kimseler aslında bir tür sosyal yardım alıyormuş gibi algılamaya başlar meseleyi. Çünkü artık paralı, fiyatlı bir şeydir satın aldıkları şey. Artık bir vatandaşlık hakkı olmaktan çıkmıştır ve dolayısıyla devletlerine şükran duyarlar. Çünkü öyle bir müşteridir ki bu, malını bedava almaktadır. Nitekim geniş halk kesimleri de artık bu tip hizmetlere yavaş yavaş bir masraf kalemi gözüyle bakar. Ben neden bu kişi çalışmıyor, işsiz ya da emekli, herhangi bir artı değer üretmiyor, ben niye bunun sağlık hizmetlerini, sağlık harcamalarını finanse ediyorum demeye başlar. İşte böyle bir toplum, eğitimi, sağlığı bu şekilde metalaştıran bir toplum yavaş yavaş vatandaşlık bilincini geri plana atar ve artık kendisini müşteri gibi hissetmeye başlar. Bunlar bundan 15-20 yıl önce bize distopik gelen şeylerdi. Mesela şöyle bir şey deselerdi bize: Ozan, İstanbul'dan İzmir'e gideceksin ama benzin parası kadar da yola para vereceksin. Yoldan gitmek bile, devletin yolundan gitmek bile benzin parası kadar masraflı olacak deselerdi, bu ne distopik bir şeydir derdik. Ama şu anda yoldan gitmek bile, yolu kullanmak bile çok ciddi bir masraf. Bu haliyle aslında toplumun tüm kesimlerinin hiçbir yerde eşitlenemediği bir toplumsal düzen yaratmış oluyorsunuz. Örnek vereyim. Zenginin özel okula gittiği, yoksulun devlet okuluna gittiği. Dolayısıyla yoksulun sığınmacılarla beraber okuduğu, yoksulun çocuğunun, zenginin çocuğunun bayağı böyle daha lüks kampüslerde okuduğu. Zenginin paralı yoldan gittiği, yolda bile eşitlenmediği yoksulla. Zenginin özel hastaneye gittiği, hastanede bile eşitlenmediği, hatta zenginin askere bile gitmediği, vatandaşlık görevlerini bile yerine getirmediği bir tuhaf düzenden bahsediyoruz. Şimdi bu tuhaf düzende vatandaşlık bilinci yok olunca, vatandaşlık bilincinin yerine müşterileşme bilinci ortaya çıkınca, bir müşteriymişçesine hizmeti talep etmeye başlayınca insanlar, bu toplumda toplumsal anlamda bir dayanışma olmuyor. Kişiler artık tek başlarına hissediyorlar kendilerini ve kendi çıkarlarını toplumun çıkarının üstünde veya diğerlerinin çıkarının üstünde sayıyorlar. Üstelik müşterilik aynı zamanda her zaman haklı olmak gibi bir psikolojik tutumu da gerektiriyor ki insanların egosu da son derece yüksek. Ben istiyorum, yaparım, şunu yaparım, bunu ederim diyebiliyorlar. Çevremde çokça görüyorum, çokça görüyorum. Mesela şunu söylüyorlar: emekli maaşına zam gelmesin diyor. Niye gelmesin? Mesela diyorum, niye gelmesin? Abi çünkü ben çalışıyorum, onun maaşını ben niye ödeyeyim? Ödeme kardeşim. Memleketin bütün yaşlılarına hiç para vermeyelim. Bu durumda daha mutlu bir toplum mu oluruz? Daha sakin bir toplum mu oluruz? Bir toplum olduğumuzu unuttuk. Bir ulus olduğumuzu unuttuk. Bir 85 milyondan ibaret olduğumuzu unuttuk. Tek başımıza bu işlerden kurtulabileceğimizi umuyoruz. İşte tüm bunlar aslında daha derinlikli düşünülmesi gereken bir düzene işaret ediyor. O düzenin adına da 1980'li yıllardan bu yana neoliberalizm diyoruz. Niye bu kadar sinirliyiz peki? Bu sinirin altında, öfkenin altında stoacı felsefe ya da Budizm felsefesi, öfkenin nedeni olarak korkuyu işler. Korkan bir zihin sinirli olur. Endişeli bir zihin sinirli olur. Neoliberal düzende güvencelerinizi kaybetmeniz bir an meselesidir. Sokakta kalmanız, hastalanıp ölmeniz, hatta çocuğunuzun para için özel bir sağlık kurumunda SGK'nın içini boşaltmak adına öldürülmesi veya iyi bir eğitim hizmeti alamadığınız için MESEM'lere gitmeniz, sanayide işçi olmanız ve hayatınız boyunca asgari ücreti talim edecek bir hayat sürmeniz, bunların hepsi güvencesizliktir. Gündelik hayat neoliberal düzende korkularla, endişelerle doludur. Herhangi bir güvencesi olmayan insanlar stresli, güvencesiz, korku dolu olurlar ve bu beraberinde öfke de getirecektir. Bu öfke meselesini, korkuyla öfke arasındaki korelasyonu en güzel nerede gördük? Köpek yasasında gördük, değil mi? Mesela köpek yasası için kimi dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz köpek yasasına olumlu bakıyordur, kimi olumsuz bakıyordur. Konum o değil. O didişmeye girmiyorum. Ama şu var: toplumumuzun önemli çoğunluğunda köpek fobisi var ya da teknik ifadesiyle kinofobi var. Köpek korkusu olan bir insan çok kolaylıkla, bu süreçte hep beraber izledik, çok kolaylıkla köpek nefretine varacak, nefret gruplarına temas kurduracak bir geçiş süreci yaşayabiliyor. Korkuyla nefret arasında bir paralellik var. Tüm toplum güvencesizleştirildiği zaman, tüm toplum borç içinde güvencesiz yaşadığı zaman böyle bir toplumun öfkeli olması da çok doğal oluyor. Demek ki aslında devletin anonim şirketleşmesi, halkın, vatandaşın ise müşterileşmesi toplamda aslında bir korku ve öfke sorununu beraberinde getiriyor. Böyle bir toplum sorunlarını ortaklaşa konuşabiliyor mu? Hayır, çünkü bu toplum vatandaşlık bilincini kaybetmiş bir toplum. Neden? Çünkü artık hepsi müşteri. Artık hepsi haklı. Artık devlet adına ya da memleket adına düşünmüyor kimse. Memleket faydasına düşünmüyor. Kendi faydasına düşünüyor. Ne yapıyor? EYT çıkıyor, o zaman oy vereyim diyor. Ne yapıyor? Mesela şimdi de görüyorum. İşte şu mağduriyet yoksa oy moy yok. Ne yapıyor? Şu kadar atama yoksa oy moy yok diyor. Nedir o? Müşterinin bilinciyle düşünüyor artık. Sen bana malımı ver, ben de sana oyunu vereyim. Tefeci bir seçmen. Ben oyumu veriyorsam sen de bana istediğimi vereceksin. Artık vatandaşlık bilincinin bitmesi, müşterilik bilincinin yükselmesi, toplumsal çözülme ve toplumsal çürümeyle sonuçlanıyor. Bu toplumda enflasyon çözülsün diyelim. Varsayalım enflasyon çözülsün. Ekonomik gidişat iyi gider mi? Hayır. Ekonomik gidişat iyi gitmez. Sadece enflasyon çözülmüş olur. Böyle bir toplumsal düzen içerisinde işsizlik bitebilir mi? Mümkün değil. Çünkü sürekli rekabet eden bir toplum, sürekli büyümek isteyen bir toplum, sürekli mutsuzluk üreten bir toplum ekonomik refah da üretemeyecektir. 21. yüzyıl çoklu krizler yüzyılı. Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, diplomaside türlü türlü krizler yaşadığımız gibi bir de ekonomik bunalımlar yaşıyoruz. O halde ekonomik reçetelerle bu bunalımdan çıkmamız mümkün değildir. Yani faizi arttıralım, sonra bütçe açığını kapatalım. İşte ne yapalım? İşte ekonomide belli bir istikrar sağlayalım. Sağlarsınız, bir yıl sonra işler değişir. Çünkü artık devletimiz bir anonim şirkettir. Halkımız da artık 85 milyon müşteriden oluşmaktadır. Böyle bir toplumun öfkeli olmaması mümkün değildir. Öfke Türk toplumunun fıtratında olan bir şey değil. Bize dayatılan gündelik hayatın nedenidir. Gündelik hayat, bize dayatılan gündelik hayat bizim öfke dolu olmamıza neden oluyor. Öfke dolu bir toplum da sorunlarını oturup konuşamıyor. Birbirine küfredip duruyor, hakaret edip duruyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse kimseye de saygı duymuyor. Çünkü ben de müşteriyim, siz de müşterisiniz. Hepiniz kendi çıkarınızın peşinde koşuyorsunuz ve biz artık bir toplum değiliz. Umutsuz muyuz? Hayır. Demek ki bizim birbirimize kulak vermemiz, mahallelerin birbirine kulak vermesi, yeniden 85 milyonluk bir ulus olmamız gerekiyor. Bunun için herkesin bir şekilde bir masanın etrafında kendi sorunlarını konuşabilmesi, başkasının sorununa kulak kesilmek, başka mahalleleri dinleyebilmek gerekiyor. Atatürkçüler İslamcıları dinlesin, İslamcılar Kürtleri dinlesin, Kürtler Türkleri dinlesin, Türkler Alevileri dinlesin, Sünnileri dinlesin. Bütün bu toplumsal bloklaşma bir biçimiyle toplumsal dayanışmayla aşılsın. Aksi takdirde sonumuz iyi görünmüyor diyelim. Şimdi bölümün sonuna gelirken bir anons. Mesele ekonomide onlarca içerik ürettik. Yani her hafta pazar günleri buna benzer böyle 11-12 dakikalık videolar çektik. Fakat benim yeni gündelik hayatım bu videoları sürdürebilecek kadar rahat değil. Bu nedenle bu bizim mesele ekonomideki son videomuz. Ha, bu mesele ekonomideki bu formattaki son videomuz diyelim. Arada sırada konuk olarak gelirim ya da sevgili Semih'le konuşur. Bir biçimiyle başka bir daha seyrek bir modele geçebiliriz. Ama bu son pazar günkü videomuzdur. Kimi izleyicilerimiz bu duruma çok sevinmiş olabilir. Kimi izleyicilerimiz çok üzülmüş olabilir. Diyelim ve bitireyim. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.